Ayrım 13 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 213 Tayyip'in bir diğer huyu da cimriliğiydi. Elini öpmek için sıralanan çocuklara para vermemek için distribütörü olduğu firmanın mamullerinin eşantiyonlarından dağıtıyordu. Elbisesinin eskimeyen tek kısmı cepleriydi. Şemsiyesine ancak güneşli bir günde ödünç verebilecek bir kişiliği vardı. Emine'ye gül almak zorunda kalsa bunu reçel halinde alıyordu. Evliliğinin ardından balayına gittiğinde Emine'yi yanında götürmeyerek balayını ucuza getirdim diye övünüyordu. Yavaş çekim tekniğini bulan kişinin Tayyip'in cüzdanına davranmasından etkilendiği söyleniyordu. Tayyip hiç aşık olmadım derken belki de hayatında tek bir defa doğru söylüyordu. Zira kendisini bildi bileli sadece kendisine aşıktı. Göz kamaştırıcı bir yapıda olduğuna inandığı için de herkesi yine kendi gibi kapkara güneş gözlüğü takmasını istiyordu. Ne zaman aynada kendisini görse saygıyla eğilip selam veriyordu. Kendisine hayran olmamanın imkansız olduğunu söylüyor, aksini düşünenlere elinden gelen her türlü kötülüğü yapıyordu. Beslenmeden büyüyen tek şey onun megalomanisiydi. Tayyip Özal gibi zenginleri seviyordu. Kendisini arayanlardan zengin olanların ziyaretine mutlaka gidiyordu. Tayyip Kasımpaşalılığı ile ilgili olarak kendi tarafından yazılmış süsü verilen "Bu şarkı burada bitmez" adlı kitapta bakın ne diyordu. "O kökten ve ruhtan aldığım şey bize mertliği verdi, ilkeli olmayı verdi ve hamdolsun bize dobro olmayı öğretti." Emine Erdoğan'ın "Yıldırım aşkıyla tutulduk, aşk evliliği yaptık" şeklindeki sözlerine karşı ondan habersiz görücü usulüyle evlendiklerini, eşi dahil kimseye aşık olmadığını iddia eden Tayyip niye böyle davranmıştı? Tayyip mi doğru söylüyordu yoksa Emine mi? Daha başka deyişle Emine mi yalana sığınıyordu yoksa Tayyip mi? Yoksa Tayyip birilerine mesaj mı gönderiyordu? Hatta birileri "Kur'an nimet çarpsın biliyoruz" diyorlarsa da yine de bilinmez ki. Bu karmaşıklığın cevabı ancak ikisinin anlaşarak birinin sözlerini yalan olduğunu açıklamasıyla bulunacaktır. Öyle ya, iki zıt açıklamanın ikisinin de birden doğru olduğunu düşünmek saf dillikten de öte bir şey olurdu. Hayatlarının en önemli kararlarında bile doğru konuşamayan, açıklama yapamayan bu insanlara güvenmek, ülke yönetimini bırakmak ne kadar doğruydu? Bu da geldiğimiz sonuçla ortaya çıkmıyor mu? Tayyip 26 Aralık 1993 yılında RTÜK eski başkanı Zahit Akman'ın yengesi Nuriye Akman'a verdiği söyleşide gençleri genel evden kurtarmanın yolunun onları toplu olarak evlendirmek olduğunu söylüyor ve ilave ediyordu. "Tabii ben kendi nefsime uyguladım oldu. Bana olduğuna göre bir başkasına da olabilir." Tayyip'in bu sözleri üzerine genel evlere gitmemek için evlenmiş şeklinde Musa'nın Çocukları adlı kitabımda yazınca bana çok kızıyor ve benden faiziyle 20 milyar istiyordu. Ardından Ergenekon tezgahı ile istikamet cezaevi. Tayyip'le Emine'nin evlenme, aşık olma konularındaki çelişkileri bana bir trajik olayı hatırlattı. Dinci olarak bilinen bir kanalda çalışan Bayhan muhabir, milliyetçi bakanlardan birinin sekreteriyle uzun boylu, öküz bakışlı siyasetçiyi evinde buluşturur. Onlara çilingir sofrası hazırlar, ardından da onları baş başa bırakırdı. Bu durum günler, aylar boyu böyle sürdü. Günlerden bir gün muhabir bayan işsiz kaldı ve evlerinde buluşturduğu dost sandığı insanlardan yardım istedi. Onlar şen şakrak kendi hallerinde olmalarından dolayı kızcağızla ilgilenmediler. Kız hayatının hatasını yaparak bu ilişkiyi sağda solda söylemeye ve aşıkları tehdide başladı. Bir gün arabasıyla memleketini ziyaretten dönerken bir kamyon yoldan onu attı ve ölümüne neden oldu. Siyasetçi kahramanımız bir gün hacca gitmek ister ancak geç kaldığı akıl daneleri tarafından kendisine söylenir. Zira kontenjanlar dolmuştur. Alman istihbaratı ile sıkı fıkı olan akıl danesi kendine sahte pasaportla Almanya üzerinden gitmesi teklifini getirir. Sahte pasaport hazırlanır, Alman gümrüğünden çıkarken polis olayı anlar ve onu gözaltına alır. Ve kahramanımızı anadan üryan soyarak bir de fotoğraflar. Ol nedenle kahramanımız kah BND'nin kah CIA'ya çalışan akıl danesinin sözünden çıkamaz. Nasıl çıksın? BND cıbıl fotoğrafları anında servis yapar. Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine adlı kitabım yayınlandıktan bir süre sonra bu bölümü okuyan siyasetçimiz düştüğü durumu anlar ve danışmanını kovar. Bana olan borcunu ise Ergenekon tezgahı ile öder. Ayla Özcan röportaj için Tayyip Giller'in evine gittiğinde oldukça ilginç manzaralarla karşılaşır. Yeleğini orada unutur ve bir daha yeleğine kavuşamaz. İnşallah biz kaptırdığımız bu ülkeye tekrar kavuşabiliriz. Bakın Tayyip ve Emine'yi övme kitabının yazarı bu konuyu nasıl aktarıyordu. İki genç kız ve bir annenin yaşadığı bu üç hanımefendili evde Erdoğanların lavabolarına gittiğimde aklımda kalan tek şey ise rengarenk tokaların olduğu büyük hasır sepetin çamaşır makinesinin üzerinde duruyor olmasıydı. O evde gülümseyerek hatırladığım hatıram ise bir gün önce severek aldığım yeleğimi orada unutmuş olmamdı. Evden ayrıldıktan sonra yeleğimi Erdoğanların evinde unuttuğumu fark ettim. Röportajı ayarlayan, şimdi milletvekili olan o dönem Tayyip Erdoğan'ın belediyedeki danışmanı Hüseyin Besli'ydi. Bizi röportajdan sonra Üsküdar'da bir lokantaya götürmüştü. Orada yeleğimi Erdoğanların evinde unuttuğumu söyledim. Yelek bana gelmedi, akıbeti de belli olmadı. Ama bu da benim tatlı bir hatıram olarak 10 yıldır hafızamda gülerek hatırladığım bir anı olarak kaldı. Say, yelek ne oldu? Aşk yolculuğu. Emine Erdoğan'a övgüler düzülen kitabın 56. sayfasında yer alan başlığın adı Zorlu ama güzel bir aşk yolculuğu başlıyor idi. Aynı sayfada Emine çok güzel ve alımlı bir kızdı sözleri yer alıyordu. İyi de bunları ben söylemiyorum ki, daha önce de belirttim, kitapta öyle yazıyor. Hemen Emine'nin gazete ve dergilerde yer alan fotoğraflarına mı, TV'lerde yer alan görüntülerine mi inanalım, yoksa sana mı diye söylenerek ters ters bana bakmayın. Bu davranışın muhatabı ben değil, bu Metiye kitabının yazarı Ayla Özcan olmalı. Bakın Ayla Özcan daha neler söylüyor. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Çok titiz, kişiliği oturmuş, ağırbaşlı, konuşurken çevresindeki herkesi etkilemeyi bilen yardımsever bir kızdı. Kim? Emine. Kızmaya gerek yok, ben gülüyorum, siz de gülün. Emine'ye övgü kitabının 60. sayfasında bir giydiğini bir daha giymemesinin yanında Emine Şenlikoğlu'nun bir taktığı başörtü bir daha başında olmaz sözleri yer alıyordu. Şimdi burada duralım. Titizliği, kişiliği ve dahi güzelliği ayrıca tartışılır. Ancak bir giydiğini bir daha giymemesi, bir taktığı başörtüsünü bir daha takmaması oldukça gerçek dışı gibi duruyordu. Böyle bir davranışı sergileyen birinin maddi bakımdan hiçbir sorunu olmaması ve gelir düzeyinin oldukça yüksek olması gerekiyordu. Emine Gülbaran kitaba göre vaktinin büyük bir kısmını vakıf ve derneklerde geçiriyordu. Aynı kitabın 52. sayfasında Emine'nin abisi Ali'nin hiçbir zaman varlıklı bir aile olamadık şeklindeki sözleri yer alıyordu. Ali Gülbaran konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Hiçbir zaman varlıklı bir aile olamadık ama babamız bizi kimseye muhtaç etmedi. Kardeşim Emine çok şirin ve sevimli bir çocuktu. Çok zekiydi. Büyüdükten sonra da hiç değişmedi. Tayyip Başbakan olduğunda Emine'nin başörtüsü de gazetelere haber oluyordu. Bu haberlerden biri de örtünün fiyatıydı. Emine'nin bir takıp bir daha takmadığı türbanın fiyatı asgari ücretlerin 1,5-2 aylık çalışmalarının karşılığıydı. Emine Erdoğan'a övgüler düzülen kitabın 155. sayfasında süslenmesiyle ilgili bilgiler şöyle yer buluyordu. Onu yakından tanıyan dostları ve arkadaşları Emine Erdoğan'ın genç kızlığından beri yüzünden pudrasının, gözünden sürmesinin eksik olmadığını anlatıyorlar. Kimine göre sürmeyi sevmesi Arap kökenli olmasından, kimine göre süsüne düşkün olmasından kaynaklanıyor. Şimdi First Lady oldu. Dudaklarındaki belli belirsiz ruju bazı özel toplantılarda bazen çok dikkati çekse de, gazete sayfalarında görünse de o ne giyiminden ne de yüzündeki makyajından hiç vazgeçmedi. Kaportası bozuklar. Emine'nin makyaj yapması kendisini övmek için kaleme alınan kitapta açıkça belirtiliyordu. Emine bu davranışı nedeniyle iltifatlara mazhar oluyor, hatta kitabın kapağına Emine'nin full makyajlı fotoğrafı konuyordu. Kitabın kapağındaki fotoğrafla ilginç olan bir durum da Tayyip'in de dudaklarını kırmızıya boyamasıydı. Oysa Tayyip makyajı yapan kadınları kaportası bozuk arabalara benzetiyor, cevabı Erbakan'ın kızından alıyordu. Herkes kendi işine baksın. Tayyip'in bu sözleri başına dertler de açıyordu. Bakın Tayyip'in beynimin yarısı dediği danışmanı Mehmet Metiner bu sözlerin başlarına açtığı sorunları Yemyeşil Şeriat adlı kitabında nasıl anlatıyor. Anadolu'nun bir yerinde Refah Partisi'nin düzenlediği bir toplantıda konuşan Erdoğan, makyajlı kadınları kaportası bozuk arabaya benzetmişti. Tabii bu sözleri medyaya yansıyınca kıyamet kopmuştu. Bunu düzeltmenin ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadığım için biliyorum. İyi güzel de Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine adlı kitabımın 39. sayfasında, First Lady olduktan sonra en çok kıyafetleriyle eleştirilen Emine Erdoğan, güzel giyinmeyi hayatının her döneminde önemsedi. First Lady olması onun kıyafetleri olan düşkünlüğünde hiçbir değişiklik yapmadı. Sadece tarzını ve markaları değiştirdi. Artık eskiye oranla giysilerine daha çok para harcıyor, daha özenli, hatta vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleri bile rahatlıkla giyebiliyordu. Bu paragrafın sonunda yer alan vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleri bile rahatlıkla giyebiliyordu cümlesini yine kendi kitaplarından alıntılamama rağmen mal bulmuş mağribi gibi atılan Tayyip benden 20 milyar lira tazminatı hem de faiziyle istiyordu. Oysa Emine Erdoğan'ın onayından geçen ve Ayla Özcan tarafından kaleme alınan ve hiçbir itirazda bulunmadıkları Emine Erdoğan İktidara Taşıyan Kadın adlı kitabın 156. sayfasından noktası virgülü dahil hiçbir değişiklik yapmadan alıntılamıştım. Ayla Özcan bunları yazdı diye iltifatlara boğulurken bana cezaevi yolları ve 20 milyar tazminat istemi düşüyordu. Peki Musa'nın Çocukları adlı kitabımda daha neler yazmıştım? Ne yoktu ki ama Tayyip onlardan şikayetçi olamıyordu. İshak Alaton ile birlikte bu cumhuriyeti nasıl yıkacakları ile ilgili konuşmasından, Atatürk'ten intikam alacakları şeklindeki hezeyanlarından, Müslümanların 10 milyon dolarını Bosna'ya göndereceğiz diye toplayıp paraları göndermemesinden, İstanbul'u hilafetin başkenti yapma projelerinden, Yahudilerle olan işbirliklerinden, Emine'nin Yahudi kökenli olmasından, keza kendisinin Rum. Başka? Usame Bin Laden ve Yasin El Kadı dahi küresel teröristlerle ilişkilerinden ve görüşmelerinden, ülkenin kaynaklarını çocuklarına ve yandaşlarına aktarmasından, gizlediği şirketlerini açığa çıkarmamdan şikayetçi olmuyor, olamıyordu. Kim bilir belki bir gün olur. Emine'yi Övme kitabının 39. sayfasında Emine'nin giyimi ile ilgili bakın daha neler anlatılıyordu. 2003 yılında Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasından sonra bütün gözlerin çevrildiği Emine Erdoğan kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirildi. Dünyanın en ünlü markalarını hep giydi. Hatta öyle ki uyum olsun diye kol saatlerini kordonlarının rengiyle başörtüsünün rengini bile zaman zaman aynı yaptı. Taktığı başörtülerin fiyatı havada uçuştu. Kimine göre 500 lira, kimine göre 750 liralık başörtüler taktı. Soner Yalçın, Bu Müslümanlar O Müslümanlara Benzemiyor adlı kitabının 351. sayfasında Emine Erdoğan'ın alışveriş macerasını şöyle anlatıyordu. Konumuz odatv.com'da yer alan bir haber. Habere göre Emine Erdoğan her ayın belli günleri birkaç yakın arkadaşıyla akşam saatlerinde İstanbul Kanyon'daki Harvey Nichols mağazasına gidiyor. Nedense gidişini gizliyor. Örneğin mağazaya garaj kapısından giriyor. Herhalde güvenlik için. Bu arada yine güvenlik için olacak Harvey Nichols mağazası Emine Erdoğan gelmeden birkaç saat önce müşterilerine kapatılıyor. Emine Erdoğan Harvey Nichols'ın satış danışmanları eşliğinde alışverişini yapıyor. Yine kimselere görünmeden asansörle direkt garaja iniyor ve kendisini bekleyen araçla kanyondan ayrılıyor. Haber böyleydi. Bu haberden sonra Emine Erdoğan odatv.com'u mahkemeye verdi. 5000 liralık tazminat davası açtı. Gerekçe kişilik haklarının zedelenmesiydi. Ancak Emine ile aynı görüşte olmayan mahkeme davayı reddediyordu. Emine Şenlikoğlu. Tayyip'in annesinin Tayyip'i evlendirmek istediği Karadenizli kara çarşaflı kızdan bahsedilen Emine'ye Övgü kitabının ilgili sayfalarının hemen devamında 60. sayfada Tayyip gibi Gürcü olduğunu ilan eden ve Batum'dan göçtüklerini açıklayan, Karadenizli olduğunu söyleyen bir başka Emine'den, kara çarşaflı Emine Şenlikoğlu'ndan bahsediliyordu. Şenlikoğlu da Tayyip'in annesinin evlendirmek istediği Karadenizli çarşaflı kız gibi idealist hanımlar derneğine gidiyordu. Emine Erdoğan'ı Övme kitabında Şenlikoğlu'nun İdealist Hanımlar Derneği'ndeyken tanıştığı, Emine'nin o günlerdeki giyimi konusunda söyledikleri 60. sayfada şöyle yer alıyordu. Emine Hanım benim tanıdığımdan beri hep şık giyinirdi. İki kez üst üste aynı şeyi giymez, onun üzerinde göremezsiniz. O bize göre daha farklı giyinirdi. Bir başörtü bir daha başında olmaz. Neymiş? Şenlik oldun dediğine göre Emine bir giydiği elbiseyi bir daha giymediği gibi bir taktığı başörtüsünü de bir daha takmıyormuş. Oysa yine aynı kitabın 52. sayfasında Emine'nin abisi Ali varlıklı bir aile olmadıklarını, kıt kanaat ancak geçinebildiklerini anlatıyordu. O halde insanın aklına gelen soru, bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Öyle ya, Emine'nin babasının aldığı para onun başörtüsü masrafını bile karşılayamazdı. Babası tüm parasını Emine'nin başörtüsüne yatırsa evdekiler aç kalacağı gibi Emine her gün değiştireceği elbiselere de para bulamazdı. Ya diğer harcamalarına? Neyse, Emine Şenlikoğlu da Tayyip'in Eminesi gibi her şeyi rüyalarında ayarlıyordu. Şenlikoğlu rüyasında Hanefi mezhebinin imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi rüyalarında gördüğünü, fıkıhı ondan rüya yoluyla öğrendiğini, kitaplarını da öyle yazdığını söylüyordu. Emine Şenlikoğlu rüyalarındaki derslerle de yetinmediğini, eşinden hocalardan kurs aldığını, ta Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'ne bile öğrenim gördüğünü hem söylüyor hem kitaplarında yazıyordu. 20 yaşında ilkokulu bitirmiş, 40'ında ise ortaokulu, sonradan alınma ilkokul diploması ile El Ezher Üniversitesi'ne girmiş. Nasıl girmiş? Orasını karıştırmayın. Emine bu, girer girer. Size ne? Daha önceki sayfalarda bahsettim. Emine Şenlikoğlu ya da Emine Şenlikoğlu Özkan kitaplarında 1-1-1953 yılında doğduğunu belirtiyordu. Halbuki kitaplarındaki ve konferanslarında belirttiği doğum tarihinin aksine resmi kayıtlar Emine Şenlikoğlu'nun tevellüdünü 1950 olarak gösteriyordu. Gösterir, göstersin. Resmi kayıtlar önemli değil. Önemli olan Şenlikoğlu'nun beyanı. İsterse 1973 doğumluyum der, isterse 1993. 1954 tevellütlü Tayyip'in 12 Eylül öncesi mücadele arkadaşı Emine Şenlikoğlu'nun Eşler Arası İlişkide İletişim Stratejisi adlı kitabının başında yer alan özgeçmişinde öğrenim durumu şöyle veriliyordu. 20 yaşından sonra ilkokulu, 40 yaşından sonra da ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdi. 48 yaşından sonra üniversiteye gitmek istediğinde başörtüsü yasağına takıldı. Şenlikoğlu'nun kitabın baş sayfalarında öğrenim durumu böyle verilirken, yine aynı kitabın son sayfasındaki özgeçmişinde ise 50 yaşından sonra Newport Üniversitesi'nden mezun olduğunun sevincini yaşıyorduk. Böylece kitaba başlarken üniversiteye başörtüsü engeline takıldığı için gidemediğini öğrenip üzüldüğümüz Şenlikoğlu'nun evlere şenlik bir açıklamayla kitabın sonunda bir üniversiteden hem de Newport Üniversitesi'nden mezun olduğunu öğreniyorduk. Öğrenmesine de yalnız burada ufak bir sorun var gibi. Sanki İslam'da yalan söylemenin büyük günahlardan olduğu şeklinde bir bilgi aklımda kalmış. Şenlikoğlu cümle siyasal dinciler gibi Türk sözcüğüne alerji duyuyordu. Hocam dediği birisi kitabında Türk kelimesini kullandığında cinleri tepesine fırlıyordu. Beyaz Devrim Kalemle Başlar adlı kitabının 119. sayfasında bakın onu nasıl eleştiriyordu. Ben olsam hocamızın yerinde bir Türk yerine bir Müslüman ifadesini kullanırdım. Çünkü Osmanlı ırkıyla değil Müslümanlığıyla anılıyordu. Onlar Türk derken Müslümanı kastediyordu. Oysa Şenlikoğlu aynı kitabının 58. sayfasında adeta Gürcü olduğunun reklamını yapıyordu. Çağrı adlı kitabında ise Gürcü olduğunu, Tayyip gibi Batum Acara'dan göçtüklerini söylüyor. Gürcü olduğunu özellikle vurguluyor, Gürcülüğünün yanında Müslümanlığı ise es geçiyordu. Şenlikoğlu Emine, Kırmızı Elbiseli Kız adlı kitabının 85. sayfasında masalının kahramanı kadının bindiği arabanın şoförünün şu sözlerine yer veriyordu. Benim bir kayınbiraderim var, ilkokul öğretmeni. Meslek dersi öğretmeni olabilmek için açılan kurslara katıldı. Sonradan Müslümanlığa önem vermeye başladığı için illa din dersi öğretmeni olacağım diye tutturmuştu. Önceleri sosyal demokrat takıldığı için sosyal demokratlardan çok tanıdıkları vardı. İmtihan günü geldiğinde bir de ne görsün? Bir numaralı müşrik putçulardan olan iki eski öğretmen arkadaşı din dersi imtihanı için gelmişler. Kayınbiraderimi görünce yanına gelmişler. Hoş beş, kayınbiraderimden dindarlığı hiç ummuyorlar ya. Sizin burada ne işiniz var diye sorunca kayınbiradere başlamışlar içlerini dökmeye. Vallahi billahi hikaye anlatmıyorum. Aslı var olan bir tehlikeden bahsediyorum. Beni dikkatle dinleyin lütfen. Kaç ana babaya anlattım, beni masal dinler gibi dinlediler. Biz dikkatlice dinliyoruz kardeş. Sonra demişler. Aynen şöyle demişler, biz toplantıda karar aldık, bundan sonra din derslerine bile gireceğiz, hem de İmam Hatip'te. Biraderim sormuş, neden böyle bir karar aldınız? Sarışın olan heyecanlı ve kin dolu bir şekilde anlatmış. Ateist din dersine giremez diye yönetmelikte bir ibare yok. Gençlerimizi ancak bu şekilde aşırı siyasal dincilerin elinden kurtarırız. Şeriatçı bir İslam değil, Atatürkçü bir din anlayışı sergilemek istiyoruz. Kayınbiraderim merak ederek sormuş, veliler buna karşı çıkarlarsa? Yok canım, bizim arkadaşlar resmen inadına mini etekle derse girdiler, kimsenin sesi çıkmadı. Sonra biz de Allah'a inanıyoruz, bize neden kızsınlar ki? Başımızı örtmüyoruz, neden örtmediğimizi de zaten izah ediyoruz. Başörtüsü Atatürk devrimlerine aykırıdır diyoruz demişler. Yani kendilerine göre bir din anlayışı sunma peşindeler. Gençlik yıllarında Hristiyanlığı araştırdığını, kiliseleri gezmeye, İncil'i okumaya başladığını söyleyen Şenlikoğlu Emine de sonradan İslam'ı seçenler gibi ilk hedef, ilk düşman olarak Atatürk'ü, milliyetçilik ve Türklüğü alıyordu. Ancak kendi etnik kimliklerini de her fırsatta dile getirip onunla övünüyorlardı. Emine Şenlikoğlu bir söyleşisinde eşine aşık olduğunu, olmadan önce kavga ettikleri anlatıyor, ancak eşimin göz rengini imam nikahından sonra gördüm diyordu. Şenlikoğlu aşık olduğunu söylediği eşiyle 1980 yılında evlenmiş. İlk 4 sene sadece imam nikahı ile idare etmişler. Şenlikoğlu eşinin kendini kızdırmadığında ona aşık olduğunu, kızdırdığında ise aşkının devam etmediğini belirtiyordu. Bu alacalı bulacalı sevda 1994 yılına kadar sürmüş. Kocası Emine'nin kalbini 1994 yılında çok kırınca derin aşkla bitmiş. Şenlikoğlu biten aşkının zaman zaman tazelendiğini söylese de aşk beni teyit geçiyor diyerek bir başka garipliğe imza atıyordu. Bu teyit geçme bir garip mesajlaşma gibiydi ya, neyse elbet gün gelir kokusu çıkar. Tayyip'in eski arkadaşı Emine Şenlikoğlu da Emine Erdoğan gibi modelistmiş. Emine Erdoğan kendi elbiselerini dikerken Şenlikoğlu Beyoğlu'nda modelistlik yaptığını, hatta Zeki Müren'in atölyesinde bile çalıştığını söylüyordu. Eminelerin ortak yanları ise sadece modelistlikle de sınırlı değildi. Eşlerinin isimleri de aynıydı. Recep. Yukarıda Emine Şenlikoğlu'nun gerçek doğum tarihini 1950 olarak açıkladık. Peki Şenlikoğlu'nun Recep'inin tevellütü kaçtı? 1956. Şenlikoğlu Tuncay Güney'i yere göğe sığdıramıyor. Onun kendilerine çok büyük hizmetlerde bulunduğunu anlatıyor. Tuncay Güney'in heykelinin dikileceğini ve dikilmesi gerektiğini iddia ediyordu. Kara Çarşaflı Emine Şenlikoğlu 3 yıllık aradan sonra yayın hayatına tekrar başlayan Mektup dergisinin açılış töreninde yakından tanıma imkanı bulduğu Tuncay Güney'e ilişkin bir dizi değerlendirmelerde bulunuyordu. Şenlikoğlu'nun bu değerlendirmeleri İslamcı basında yer alıyordu. 23 Mart 2009 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Şenlikoğlu'nun Tuncay Güney'in Ergenekon yapılanmasının ortaya çıkarılmasında önemli rol üstlendiği şeklindeki açıklamaları yer alıyordu. Gazetenin haberine göre Şenlikoğlu'nun "Onu tanıdığım için utanmıyorum, Tuncay Güney'in heykeli dikilmeli" şeklindeki sözleri yer alıyordu. Şenlikoğlu'nun açıklamaları bu kadarla bitmiyor, konuştukça açılıyordu. Şenlikoğlu Emine, Tuncay Güney'in Türkiye'deyken birçok kişiyle muhatap olduğunu, ancak şu an o kişilerin sesinin çıkmadığını belirtiyor, "Kimsenin Tuncay Güney benim evime de gelirdi, ben de onunla muhatap oldum" demediğinden yakınıyordu. Tayyip'in dava arkadaşı Emine Şenlikoğlu bu sessizliğin hesabını sormayı da ihmal etmiyor, Tuncay Güney ile sürekli telefon görüşmeleri yaptıklarını anlatıyordu. Kara Çarşaflı şeriatçı Emine Şenlikoğlu, homoseksüel haham yamağı Tuncay Güney ile çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu sözlerine ekliyordu. Tuncay Güney katıldığı objektif programında, "Mehmet Metiner benim arkadaşım, beraber çalıştık" şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Ne güzel değil mi? Tayyip, Emine, Tuncay, Zekeriya, Metiner, Eymür hep el ele beraber yürüyorlar yollarda. Çok gezerdi. Bir no'lu Emine'yi şimdilik burada bırakalım ve tekrar dönelim iki no'lu ama first Emine'ye. Emine'yi övme amaçlı olarak kaleme alınan kitabı okuduğumuzda ilk gözümüze çarpan tam bir çelişkiler yumağı oluyordu. Örneğin kitabın 46. sayfasında Emine'nin Üsküdar Arakiyeci sokaktan arkadaşı Neriman Çalış, Emine Erdoğan'ın çok gezen biri olduğunu şu sözleriyle anlatıyordu. "Ben onların evlerinin karşısındaki eve 1973 yılında gelin gelmiştim. Çok neşeli ve cana yakın bir kızdı. Çok güzel giyiniyordu. Benim geldiğimde başı kapalıydı. Geniş bir arkadaş grubu vardı. Hem arkadaşları evlerine çok sık gelirdi, o da çok gezerdi, herkesle konuşurdu." Yine aynı sayfada kitabın yazarı da Emine'nin gezmeyi seven biri olduğunu vurguluyordu. Ancak iki sayfa sonra Emine Erdoğan'ın cici annesi olarak lanse edilen İfakat Haydargil'in "Emine evden dışarı çıkmazdı, Tayyip'i nasıl buldu ben hala bilmiyorum" şeklindeki sözleri şu şekilde yer alıyordu. Emine'nin çok çeyizi vardı, kendisi de çok dantel yaptı ama annesi de çok verdi. Hep yavruma Allah iyi bir kısmet versin, hayırlı kısmet diye annesi dua ederdi. Evinden dışarı çıkmazdı. Bu Tayyip'i nasıl buldu ben de bilmiyorum. Zaten Hayri yanımda kimseye gidip gelmezdi. Camdan konuşurdu komşularla. İfakat söyleşinin sonunda Emine'nin evden hiç çıkmadığı konusunu bir kere daha şu sözleriyle vurguluyordu. Erkek çocukları hep sokakta oynardı. Emine hiç dışarı çıkmazdı. Oysa yine aynı kitabın 51 ve 52. sayfalarında Emine'nin abisi Ali onun günlerine vakıf ve dernek faaliyetlerinde, ev ve hasta ziyaretlerinde geçirdiğini şöyle anlatıyordu. Üsküdar'da bahçeli bir evde çok mutlu bir çocukluk yaşadık. Hiçbir zaman varlıklı bir aile olamadık ama babamız bizi kimseye muhtaç etmedi. Kardeşim Emine büyüdükten sonra da değişmedi. O bizden küçük olmasına rağmen çok aktifti. Zamanının büyük bir bölümünü vakıfların ve derneklerin faaliyetlerinde, toplantılarda, ev ve hasta ziyaretlerinde geçiriyordu. Biz ise mahallede misket oynardık. Kardeşim bir şeylerin peşinde koştururken biz erkekler hala büyümemiştik. Emine Erdoğan adlı kitabın bir sayfasında Emine'nin evden hiç çıkmadığından bahsedilirken birkaç sayfa ötede ise neredeyse Emine'nin evinin yolunu bulamadığı işleniyordu. Bakın o günlerde evinden dışarı hiç çıkmayan Emine neler yapıyormuş. 1975 yılında artık fırtına gibi esiyordu. Derneğin bütün toplantılarında Emine mutlaka vardı. Çok aktif görevler almıyordu ama tıpkı bir karınca gibi her yere yetişiyordu. Neredeyse tüm hayatı bu dernekte geçiyordu. Kitabın 52. sayfasında Emine Erdoğan'ın Milli Selamet Partisi'nden çok samimi olduğu ve o dönemde sık görüştüğü arkadaşlarından birinin de aynı zamanda Zeytinburnu'ndan hocası olan Hacı İhsan Tamgüney'in gelini Fatma Tamgüney olarak açıklanıyor. Tamgüney Emine'nin Zeytinburnu'na da çok gidip geldiğini, sinemalara gittiğini söylüyor ve çok ilginç bir açıklama daha yapıyordu. Tamgüney'e göre Emine Zeytinburnu'na geldiği sıralarda hidayete ermişti. Peki Emine ondan önce hidayete ermemiş miydi? Kurcalamayın. Fatma Tamgüney kendisini Milli Selamet Partisi'nde hatibe yani kadın propagandist, konuşmacı ve eğitim öğretmeni olduğunu söylüyor. Emine'ye de ders verdiğini anlatıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 228.